Kahverengi. Hande Altaylı. 19. ayrım. Yaslıhan 1992. Ne düşünüyorsun öyle Narin? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa? Narin başını kaldırdı ve tam tepesinde dikilen Erdoğan'la göz göze geldi. Sokak kapısının önünde tek başına oturuyordu ve kafası öyle meşguldü ki adamın ayak seslerini duymamıştı. Hiçbir şey düşünmüyorum Erdoğan abi, dalmışım işte. Yahu çok üzüldüm Necati'ye derken Erdoğan'ın yüzünden gerçekten üzüldüğü anlaşılıyordu. Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. Çok kol kanat gelmişti size, nur içinde yatsın. Amin dedi Narin. Karısı ve kızları da dahil olmak üzere Şişko Necati'nin ölümüne kimsenin kendisi kadar üzüldüğünü sanmıyordu. Durduk yerde tık diye gidivermişti adamcağız. Akşam yemeğinden sonra. İçimde bir sıkıntı var demiş, sonra tuvalette yere yığılıp kalmıştı. Kötü haber tez yayıldığından Narinlerin evine ulaşması sadece 2 saat sürmüştü. Herkes kederlenmiş, ahlayıp vahlamıştı ama Narin içi bir başka yanmıştı. Haydi eyvallah dedi Erdoğan ve yorgunluktan yalpalaya yalpalaya evine doğru ilerledi. O uzaklaşınca Narin cebinde duran ve sabahtan beri açıp açıp bakmaktan lime lime ettiği gazete sayfasını çıkarıp bir daha baktı. İşte oradaydı numarası. Kara kalemle yuvarlak içine alınmıştı ve karşısındaki kod İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne aitti. O sabah koşa koşa gidip almıştı gazeteyi. Bakkalın biraz ilerisindeki bir duvarın üzerine tüneyip numarasını aramıştı. Kazandığını görünce gazetenin o sayfasını çekip koparmış, cebine koymuş ve sessiz sedasız eve dönmüştü. Bir hafta önce olsa yerinde duramaz, sevinç çığlıkları atar, avaz avaz herkese duyurur ve elindeki gazeteyle soluğu Şişko Necati'nin evinde alırdı. Sözü vardı Necati'nin. Üniversiteyi kazanırsa ne yapıp edecek? Gerekirse Yaslıhan'ın ileri gelenlerinden para toplayacak ve Narin'in okumasına yardım edecekti. Ama tam bir hafta önce ölmüştü Necati ve o ölünce sözde ölmüştü. Terzi olayından beri Narin annesiyle ve kardeşleriyle tek kelime bile konuşmamıştı. Ne sorularına cevap veriyor, ne onlarla masaya oturuyor, ne de yüzlerine bakıyordu. İlk zamanlar Şadiye hafiften sırnaşmış, annesi bir iki laf atmıştı ama Narin'in inadının inat olduğunu anlayınca üstüne varmamışlardı. Mehmet zaten başından beri oralı olmamış, bırakın konuşmasın, hatasını anlar elbet bir gün deyip durmuştu annesiyle Şadiye'ye. Ama o gün gelmiyordu bir türlü. Bir hafta, bir ay, 3 ay, 5 ay derken neredeyse seneyi bulacaktı Narin'in suskunluğu. Kara Hatice cinler yüzünden kızının içinde böyle kin olduğunu düşünüyor. Şadiye ile Mehmet de hevesle onu onaylıyorlardı. Bir süre sonra hepsi alışmışlardı Narin'in kafasını kitaplara gömüp, bir somun ekmek kadar sessiz bir halde odanın köşesinde oturmasına. Çok alışmış olacaklar ki Narin'in o gün sabahtan beri evin önünde yanaklarını ellerin arasına alarak oturup durması dikkatlerini çekmemişti. Erdoğan bile farkına varmıştı kızın halinin ama kendi anası ve kardeşleri dönüp bakmamışlar. Narin'in hukuk fakültesini kazandığından ve kukumav kuşu gibi İstanbul'a gitmenin yolunu düşündüğünden habersiz yanından geçip gitmişlerdi. Kara Hatice kızının üniversiteyi kazandığını bilse yüreğine inerdi. Tam liseyi bitirdi diye sevinirken Narin'in bu yaptığını asla affetmez. Onun bütün kemiklerini memnuniyetle ve tek tek kırardı. Zaten yıllardır okulu bahane edip çalışmadığı için öyle diş bilemişti ki Narin'e, seve seve yapardı bunu. Artık Şişko Necati de ortada olmadığına göre kimse alamazdı Narin annesinin elinden. Hatice için 2 seçenek vardı. Ya eşek gibi çalışacak ya da kocaya varacaktı. Bunun dışında bir alternatif yoktu Kara Hatice'nin büyük kızına. Ha, bir de geberip gidebilirdi elbette. Defalarca söylemişti bunu ona. Narin'in en büyük korkusu sınavla ilgili belgelerin evden birinin eline geçmesiydi. Böyle bir durumda o kağıtları zevkle yırtıp atacaklarından hiç şüphesi yoktu. O yüzden formları rahmetli Şişko Necati ile birlikte doldurmuş, adres olarak da Necati'nin evini göstermişti. İşin o kısmı garantideydi ama para kısmını nasıl halledeceği konusunda bir fikri yoktu. Saatlerdir kafa patlatıyor ama bir çözüm yolu bulamıyordu. Bu yazda bir önceki yaz çalıştığı kuaförde işe girmişti. Ve bahşişlerin bir kısmını hala kendisi için tırtıklıyordu. Ama o kadar az kazanıyordu ki doğru dürüst bir şey biriktirememişti. Erdoğan'dan biraz yardım istese annesinin kulağına gideceğinden kuşkusu yoktu. İyi bir adamdı Erdoğan ama Nari'nin tek başına İstanbul'a gitmesine asla göz yummazdı. Necati'nin karısı vardı bir de gidebileceği ama kocası aniden ölünce zavallı kadın da kendi derdine düşmüştü artık. Saatlerdir oturduğu eşikten kalktı ve sokağın başına doğru yürümeye başladı. İstanbul'a gitmesinin bir yolu yoktu ama biliyordu ki Yaslıhan'da kalmasının da yolu yoktu. Alçalmaya başlayan yaz güneşi ensesini ısıtırken ayaklarını sürüyüp toz kaldırıyor. Bu yaptığının zaten eskimiş olan ayakkabılarını daha da eskiteceğini düşünmüyordu bile. Topal karının evinin önüne gelince yavaşladı ve tam kapı tokmağının üzerine okkalı bir tükürük savurduktan sonra yürümeye devam etti. Gidecekti İstanbul'a. Ne yapacak, ne edecek gidecekti. Arkasından havalanan tozlar yavaşça yere indi ve yol kimse yürümemiş gibi eski haline döndü. 18. Kuş sesleri duyuyordu. Yeni günü kutlayan bir sürü minik kuştan oluşan neşeli bir koro. Aralıksız ötüşüp duruyordu. Uyumsuz uyumlarında insanı mutlu olmaya zorlayan bir sevinç vardı. Tıpkı güneşin hiçbir zaman bugün tadı yok, doğmayayım dememesi gibi kuşlar da günleri iyi kötü diye ayırmıyorlardı. Neydi ötenler acaba? Serçe, saka? Hiç bilmezdi kuşları. Kafesteki muhabbet kuşunu kanaryadan, kanaryayı bülbülden ayırt edemezdi. Çirkin sesler martıydı, kargalar siyah, güvercinler şişkoydu. Sahip olduğu tüm ornitoloji bilgisi bunlarla sınırlıydı. Ve ilk kez o sabah dışarıda ötüşüp duranların ne olduğunu merak ediyordu. Yattığı yerde dönmeye çalıştı ama başaramadı. Bir şey ona engel oluyordu. Gözünü açtığında ilk gördüğü şey bir erkek saati oldu. Lacivert kadranlı Rolex. 7.30'u gösteriyordu. Ama Nari'nin paniğe kapılmasının nedeni bu değildi. Saatin takılık olduğu kol omzun üzerinden yüzüne doğru sarmıştı vücudunu ve ucundan bir el sallanıyordu. Fırat'ın eli. Hızla başını çevirip arkasına baktı. Holdeki kanepedeydiler ve Fırat kolunu Nari'nin üzerinden atmış yanında yatıyordu. Gece eski mahalledeki gezintiden sonra eve dönmüşler, biraz sohbet edip televizyona bakmışlardı. Ama kesinlikle yakınlaşmamışlardı. Ardından Nari'nin holde yatmak istediğini söylemişti ve Fırat bu isteğe peki diyerek odasına gitmişti. Bunu çok net hatırlıyordu. Akşam eve dönüş yolunda Fırat elini tutmuştu tutmasına. Ama Nari'nin bunun sadece dostça bir hareket olduğundan emindi. Zaten birkaç dakika sonra huzursuzlanıp çekmişti elini Fırat'ın avucundan. Şu anda yan yana yatıyor olmalarına getirecek bir açıklama bulamıyordu. "Hey!" diye seslendi. "Uyansana!" "Günaydın!" dedi Fırat gözlerini açmadan. "Burada ne yaptığını sorabilir miyim?" "Hatırlamıyor musun?" "Hayır." "Artık numara yaptığını düşünmeye başlıyorum." "Üzerime kustuğunu da mı hatırlamıyordun?" dedi Fırat esnerken. "Yemin ederim hatırlamıyorum. Odana gitmiştin. Gece bir ara bağırdın, sana bakmaya geldim. Bir şey yok, rüya gördüm dedin. Sonra seninle kalmamı istedin, ben de yanına uzandım. Bana sarıl da dedin mi?" diye sordu Nari sinirle. "Yok, onu ben ekledim. Biraz durup gidebilirdin. Niyetim oydu ama uyuyakalmışım. Hem o kadar şikayetçiysen niye hala yanımda yatıyorsun?" diye sordu Fırat gülerek ve Nari'ni öptü. Daha fenası Nari'n de onu öptü. İstanbul 1992. Beşiktaş'ın arka sokaklarında sefil bir apartmanın sefil bir dairesinde uyandı. Aynı dairedeki 23. sabahıydı ve durumundan bir şikayeti yoktu. Daha iyisini görmemiş olduğundan içinde bulunduğu şartlar ona tamamen normallik sınırlarında geliyordu. Ne apartmanı saran rutubet kokusu ne de evin içinde serbest dolaşan Marley koraları onu şaşırtmıyordu. Pencerelerin pervazları koli bantlarıyla yapıştırılmış ve ne zaman açmaya kalksa elinde kalıyordu. Buzdolabının kim bilir kaç sene önce parçalanmış ter lafralının yerinde suntalar duruyordu. Eğri büğrü formika mutfak dolapları zamanında asıldıkları yerden çoktan inmiş, zemine sıralanmışlardı. Banyo sarıya dönmüş beyaz fayansları ve yıllardır sızan suların kara izleriyle insanın bir miktar midesini bulandırıyordu ama en kötüsü Nari'nin bu evin bir ay sonra kirasını denkleştirecek parasının dahi olmamasıydı. Böyle bir mezbele bile onun için ultra lüks sınıfına giriyordu. Kayıt için Yaslıhan'dan kalkıp İstanbul'a geldiği ilk gün üniversite kantininin panosundaki ilandan bulmuştu bu evi. Ev arkadaşları kendisi gibi hukuk fakültesinde öğrenci olan gözlüklü, kısa boylu bir kız ve İstiklal Caddesi'nde bir dükkanda tezgahtarlık yapan frapan bir kadındı. Ev aslında iki oda bir salon olarak tasarlanmıştı ama onlar üç oda halinde kullanıyorlardı. Evin asıl kiracısı tezgahtar kadındı ve kirayı bölüşmek için yanına iki öğrenci almıştı. Doğal olarak en geniş oda onunkiydi. Soba da tezgahtar kadının odasında olduğu için Narin soğuk günlerin kendisi için pek neşeli geçmeyeceğinden endişe ediyordu. Üstelik kadının bu evi kendilerine söylediğinden daha ucuza tuttuğundan emindi. Yine de İstanbul'a ayak bastıktan yaklaşık 8 saat sonra bulduğu bu dairenin kirasına ortak olmak Narin'e akıllıca görünmüştü. En azından cebindeki azıcık parayla bilmediği bu şehrin sokaklarında sürünmekten kurtulmuştu. İstanbul gözünü öyle korkutuyordu ki her yere yürüyerek gidiyordu. 23 gündür ne bir otobüse ne bir dolmuşa adım atabilmişti. O otobüsler onu alıp hiç bilmediği yerlere götürecek ve asla geri dönemeyecek sanıyordu. Oysa yürürken güvendeydi. Sora sora adım adım varıyordu gideceği her yere. Sanki ayakları sokaklara ne kadar çok değerse o kadar çok İstanbullu olacakmış gibi geliyordu. Sabah evden çıkıp okula yürüyor, okuldan yine tıpış tıpış eve geliyor ve iş aramak için ya Beşiktaş Çarşısı'nı ya İstiklal Caddesi'ni arşınlıyordu. Tezgahtar kadından duymuştu o caddenin adını. İş bulmak için oraya gitmesini tembihleyen de o kadın olmuştu. Narin onun söylediğini yapmış, insanlara sorarak yolunu bulmayı başarmıştı. Gündüzleri okula gitmek zorunda olmasa çoktan çalışmaya başlayabilirdi. Mağazalar ve lokantalar bu temiz görünüşlü güzel kıza iş verme konusunda istekliydiler. Ama saatler konusu büyük bir engeldi. Tezgahtar kadın her akşam büyük bir merakla iş bulup bulamadığını soruyor, bulamadığını duyunca da memnuniyetsiz bir ifadeyle süzüyordu Narin'i. Bir suçluya bakar gibi bakıyordu. Kadın Narin'in kirayı ödeyemeyeceğinden ve bir gün pılısını pırtısını toplayıp kaçacağından korkuyordu. Bunu biliyordu Narin ve aynı şeyden o da korkuyordu. O gün cumartesi olduğundan okul yoktu. Narin bütün gününü İstiklal Caddesi'nde ve onu kesen sokaklarda geçirecekti. Tek istediği akşamları ya da hafta sonları çalışabileceği bir iş bulmaktı. Bir hafta sonra aybaşı geldiğinde kirasını ödemesini ve karnını doyurmasını sağlayacak bir iş. O an için daha fazlasına ihtiyacı yoktu. Giyinmek, kuşanmak, gezmek, tozmak aklından bile geçmiyordu. Yaptığı sadece yaşamaya çalışmaktı. Yataktan çıktı, elini yüzünü yıkadı, üzerine eski bir kot pantolon, bir tişört ve kot ceket giydi. Sarı saçlarını özenle at kuyruğu yapıp sokağa çıktı. İstanbul'a geldiğinden beri her sabah yaptığı gibi apartmanın hemen karşısındaki fırından simidini aldı ve onu yerken hızlı adımlarla İstiklal Caddesi'nin yolunu tuttu. O gün ne yapacak, edecek ve iş bulmadan eve dönmeyecekti. Ne kadar büfe, restoran, mağaza varsa girecek, gerekirse barların açıldığı geç saatlere kadar bekleyecekti. O koca caddede elbette yalnız hafta sonları ya da akşamları çalışacak birine ihtiyacı olan bir yer vardı ve Narin orayı bulmayı kafasına koymuştu. Girdiği restoranlardan birindeki yaşlı bir adam kendi restoranının akşamları kapalı olduğunu ama eleman arayan bir yer bildiğini söyledi. Adresi tarif ettikten sonra Salih amca gönderdi beni dersin diye tembihledi. Adamın söylediği restoran, Narin'in daha önce defalarca girip çıktığı sokaklardan birinin aşağı kısmında kalıyordu. Kaybolma korkusu yüzünden İstiklal Caddesi'nden pek uzaklaşamadığından orayı görememişti. Daha çok turistlerin rağbet ettiği, Türk yemekleri yapan oldukça büyük bir yerdi. ve duvardaki gazete küpürlerine bakılırsa bir hayli de meşhurdu. Garsonlardan birini durdurup, "Burada elemana ihtiyaç varmış, beni Salih amca yolladı," dedi. Kır saçlı bezgin garson bir adım geri çekilip kızı baştan aşağı süzdü ve "Patron seçiyor elemanları, o da dışarıda," dedi. "Ne zaman gelir peki?" "Ne bileyim, ne zaman canı isterse o zaman gelir. Patron bu. Sen akşama doğru uğra en iyisi." "Yok, beklerim ben. Belki akşamı bulur gelmesi. Olsun, beklerim." "İyi, bekle," diyerek omuz silkti garson. "Kapının önünde bekleyeyim mi?" Garson kıza acıyan gözlerle baktı. "Beklenmez öyle kapı önünde. Geç otur şuraya şimdi. Ama kalabalık olunca kalkarsın." Narin adamın işaret ettiği en dipteki masaya oturarak duvara sıra sıra dizilmiş turşu ve kompostlu kavanozlarını incelemeye başladı. Hayatında böyle şey görmemişti. Öğlen saati gelince lokanta yavaş yavaş dolmaya başladı. Ama kalkmasını gerektirecek kadar kalabalık olmadı. Patron gelmek bilmiyordu. Narin akşama kadar bekledikten sonra oradan eli boş çıkma ihtimalini düşündükçe tedirgin olmaya başladı. Belki de orada boş boş oturacağına iş aramaya devam etse ve garsonun söylediği gibi akşam saatinde geri gelse daha iyi olacaktı. Tam kalkmaya karar verdiği anda konuştuğu garsonun bir adama kendisini işaret ettiğini gördü. 45 yaşlarında ufak tefek, birkaç günlük sakalıyla yorgun görünüşlü bir adamdı. Ve takım elbisesinin içine giydiği gömleğe kravat takmamıştı. Adam acelesiz adımlarla Narin'in masasına gelip karşısındaki iskemleye çöktü. "Salih abi yollamış seni." "Evet," dedi Narin. "İş bakıyordum da." Adam garsonlardan birini masaya çağırdı. Garson koşarak geldi. "Oğlum, bana bir çorba getirin. Sonra da domates, peynir hazırlayın bir tabağa. Aç mısın sen?" "Yok değilim, sağ olun." Yalan söylediği yüzünden anlaşılıyormuş gibi geldi Narin'e ve yanakları pembeleşti. Adam garsona döndü ve "Sen ona da bir çorba getir," dedi. Narin itiraz etmedi. "Demek iş arıyorsun." "Evet, akşamları ve hafta sonları çalışabilirim." "Öğrenci misin?" "Evet, üniversiteye başladım." "Ne okuyorsun?" "Hukuk." "Oo, aferin. Daha önce lokantada çalıştın mı?" "Orta sonun yazında çalışmıştım, Yaslıhan'da." "Yaslıhan neresi?" Narin İstanbul'a geldiğinden beri her tanıştığını anlattığı gibi adama da anlattı. Kaz Dağları'nın eteklerindeki küçük kasabasını. Onun 18 senesini geçirip dünyanın merkezi sandığı Yaslıhan'ı İstanbul'da bilen yoktu. "Egelisin yani." Adam bunu söylerken Narin'e öyle geldi ki sanki Egeli olmak iyi bir şey değildi. "Evet. Türkmen misin peki?" "Hayır. Onlar daha çok dağdalar. Bizim orada pek Türkmen olmaz." Adamın soru şekline bakılırsa Türkmen olmak da pek iyi bir şey değildi. Garson çorbaları getirip önlerine koydu. Peynir ve domates dilimlerini özenle dizdiği bir tabağı da masanın üzerine bıraktı. Adam başıyla Narin'e başlamasını işaret ettikten sonra bir daha kıza bakmadı ve başka soru sormadı. Narin çorbasını bitirince "Bu akşam gel, deneyelim seni. Beğenirsek pazartesi başlarsın çalışmaya." Narin öyle sevindi ki gözleri ışıl ışıl parladı. Yerinden kalkıp "Teşekkür ederim efendim." derken içi içine sığmıyordu. "Dur bakalım, çok acele etme teşekkür için. Olsun, en azından deneyeceksiniz." Adamın yüzünden ilk kez bir gülümseme geçer gibi oldu. 6'da burada ol o zaman." Narin duvardaki saate baktı, 3'e geliyordu. "Gidecek bir yerim yok, kalsam olur mu, hemen başlasam?" Adam omuz silkti. "Başla bakalım. İbrahim, bak buraya." Narin'i masaya oturtan garson hızlı adımlarla yanlarına geldi. "Buyurun Murat Bey, hanım kızımızı al, içeri götür. Neydi senin adın?" "Narin." "Söyle arkadaşlara, Narin'i bardak yıkamaya koysunlar." Narin şaşırdı. Yaslıhan'daki lokantada serviste çalıştığından kendisini bulaşığa verecekleri hiç aklına gelmemişti. Gerçi ne fark ederdi ki, ha bulaşık ha servis. Önemli olan bir iş bulmasıydı. 19. ayrımın sonu, sayfa 203, devamı 20. ayrımda.